Merhaba, ben Defne Akman.
Merhaba, ben de Deniz Tokgöz.
Birlikte televizyon çocuklarında dizi gündeminin nabzını tutuyor. Kaçırmamanız gerekenleri paylaşıyoruz.
Biz her zaman televizyonçocuklaripodcast@gmail.com adresinden yazabileceğinizi ve aynı isimle sosyal medya hesaplarımızı da takip edebileceğinizi unutmayın. Hatırlatması yaparak başlıyoruz her zaman olduğu gibi.
Postane İstanbul'da kaydettiğimiz bu bölümde ülkemizde ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti hakkında konuşacağız. Stüdyomuzda özel bir konuk var. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doktor Feyza Akın Erdem.
Hoş geldiniz Feyza Hanım.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
Çok heyecanlıyız biz bu konuyu konuşmak için sizinle. Özellikle sizinle konuşmak için heyecanlıyız.
Ne güzel. Onur duydum.
Kızılcık Şerbeti gündemimizi bayağı bir meşgul etmekte. Bizim kendi küçük gündemimizi de ama genel olarak ülke gündemini de sizin de konuyla ilgili çalışmalar yaptığınızı, diziyi izlediğinizi biliyoruz.
Evet, Show TV'de bu cuma eğer bir terslik olmazsa Kızılcık Şerbeti'nin 23. bölümü yayınlanacak. Kızılcık Şerbeti biri seküler, diğeri muhafazakar olmak üzere iki ailenin çocuklarının, yani Sıla Türkoğlu'nu canlandırdığı Doğa ve Doğukan Güngör'ün canlandırdığı Fatih'in evlenmesi sonucunda bir araya gelmesini anlatıyor ve bir arada yaşamayı öğrenmelerin hakkında. Şimdi hemen şeye girmek istiyorum. Siz en başından beri izliyor musunuz diziyi?
Ben tabii uzun süredir televizyon araştırmacısıyım ve bunu şöyle söylüyorum genelde. Hani biz havalı olmadan önce de dizi çalışıyorduk. Şimdi herkes dizilerin ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Ama ben genelde vizyona giren dizileri sonradan takip edemesem de mutlaka izlemeye çalışıyorum. Kızılcık Şerbeti de tabii ilk fragmandan itibaren çok ilgi çektiği için ben de koşu koşu gidip izlemeye karar verdim ilk bölümden itibaren. Ve evet izledim, gerçekten de çarpıcı, biraz kışkırtıcı bir ilk bölümle vizyona girdi ve etrafında şu anda da aslında temposunu düşürmeden sadık bir izleyici kitlesi oluşturdu.
Bu kadar tartışma çıkacağını bekliyor muydunuz?
Bekliyordum çünkü zaten Türkiye'de bütün toplumsal tartışma, kutuplaşma, çatışma konuları dizilerde önemli konular yer bulduğunda etrafında izleyici kitlesi oluşturuyor. Bu da zaten daha ilk fragmanlardan, ilk tanıtımlardan kendini ben kendimi tartıştıracağım diye bir yere koydu. O yüzden tabii ki o ilgiyi de kaçırmak istemedim. Bir sosyolog gözüyle baktığım için bir yandan izliyorum, bir yandan herkes nasıl izliyor diye işte sosyal medyadan takip ediyorum. Taraftaki konuşmalara kulak kabartıyorum falan. Bu artık meslek hastalığı gibi bir şey benim için.
Tabii.
Dolayısıyla da ilgi çekmesini tabii ki bekliyordum. Neredeyse karikatürize bir şekilde sivrilterek iki kutbu göstermişti fragmanlarda ve aslında ilk bölümde de. O yüzden bunun bizim böyle sinir uçlarımıza dokuna dokuna bizi çekeceğini tahmin etmiştim.
Evet, sürekli her iki tarafa da yakın buluyoruz sanki kendimizi izlerken değil mi? Ben mesela izlerken sürekli kendimi eleştirdim. Benim mesela niye hiç başı kapalı arkadaşım yok? Neden ben hani hiç aynı ortamda bulunamamışım gibi bu sorgulamaları yaparken buluyor insan kendini bu diziyi izlerken. Ben nerede yaşıyorum? Niye bu kadar kapalı bir dünyam varmış derken hani buluyorum kendimi. Sanırım herkeste de aynı soru işaretleri oluştu ya da benzer soru işaretleri.
Bence dizinin güzelliği burada zaten. Yani dediğim gibi toplumsal çatışma konularını ele alan bütün diziler aslında biraz bize karşı tarafla yeniden bir ilişki hayal etmeyi sağladığı için ilginç oluyor. Bence Kızılcık Şerbeti de bunu yaptı. Yani ilk bölümlerden mesela izleyicilerin şöyle tepkileri vardı. İşte bizi yine kutuplaştıracaklar. Bu ne böyle, biz böyle miyiz falan. Önce bir inkar aşaması oluyor. Hayır, biz böyle değiliz. Biz böyle işte başörtülere biz böyle davranmıyoruz. Hayır, biz sekülerlere böyle davranmıyoruz. İşte biz birbirimizi tanıyoruz. Bu ne alaka şimdi? Bu siyasi propaganda dizisi mi, ne bu falan gibi tepkiler geliyor. İlk anda çünkü bir inkar ediyoruz. Yani kendimizi ekranda görmenin getirdiği bir rahatsızlık bu. Yani bu aslında birçok televizyon formatı için böyle. Gündüz Kuşağı da böyle. İşte Müge Anlı izliyorsunuz, ya böyle şeyler olur mu? Hiç böyle insanlar var mı? İşte baksana, işte bunlar hiç normal mi falan gibi bir inkar oluyor. Yani ben bunu bizim toplumun kendini aynada görmekten böyle nefret etmesi, şaşırması, hiddetlenmesi olarak görüyorum. Ama zamanla ya evet biraz da bu var, evet biraz da şu var gibi kendinizi böyle başka bir yerde hayal etme, hayali bir ilişki içinde yeniden kendi gerçekliğinizi sorgulatma gibi bir tarafı oluyor. Ve bunu sürekli biz Türkiye izleyicisi çok sever bunu. Gerçekte bu böyle midir diye tartışmayı. Yani bu en azından ben bir 20 senedir izleyici araştırması yapan bir insan olarak bir tane format görmedim bu düzlemde tartışılmayan. Biz çünkü kendi gerçekliğimizi, kendi gündeliğimizi dizilerde ne kadar var ne kadar yok üzerinden tekrar değerlendirmeyi seviyoruz. Ve sizin dediğiniz gibi biz böyle miyiz? Ben böyle miyim? Acaba o da bana bunu mu söylemeye çalışmıştı? Başka türlü davransaydım başka mı olurdu gibi kendimizi değerlendirme şansı veriyor.
Şimdi bu bir karşılaşma ve diyalog imkanı sunan bir dizi. Evet. Biz son zamanlarda ekranda aslında Ömer Veda Mektubu'yla birlikte bu tür anlatılarında karasal yayında yer bulduğunu görüyoruz. Bu bir tesadüf mü sizce? Nasıl açıklıyorsunuz?
Bence tabii ki tesadüf değil. Karasal yayın derken evet yani ana akım televizyonda, evet. Dijital televizyonda, dijital mecralarda değil, televizyonda, ana akım televizyon kanallarında görüyoruz bu dizileri. Çünkü bunların her biri, Veda Mektubu'nu izlemedim bu arada, not edeyim ama.
Ben de.
Ama orada da yine böyle bir muhafazakar aile var, diğer yanda seküler bir aile var. Evet. Yine çocukları üzerinden evet. Böyle bir durum.
Evet, böyle biraz karikatürize biçimde bir toplumsal çatışmayı gündeme getiren diziler. Bunlara biz melodram türünde diziler diyoruz. Melodramlar ana akım televizyonun zaten vazgeçilmez türüdür. Bir aşk hikayesi etrafında bir çatışma kurulur ve o imkansız aşkın mümkün kılınması için o çatışmanın da çözülmesi gerekir. Ömer de böyle bir hikaye. Hmm. Belli ki Veda Mektubu da böyle bir hikaye. Kızılcık Şerbeti de böyle bir hikaye. Asmalı Konak da böyle bir hikayeydi. Benim master tezimde o. Hmm. Birçok dizi yani geçmişten hatırlayabiliriz. İşte Sıla diye bir dizi vardı, o da böyleydi. Yeşilçam'dan beri aslında. İmkansız bir aşkın etrafında aslında onu imkansız kılan toplumsal normları sorguladığımız ama bunları böyle iki kutup içerisinde yapmaya çalıştığımız. Hani gri alanların daha az olduğu başta, sonra o iki kutup karşılaşmasından böyle gri alanların, daha komplike karakterlerin çıktığı, yan hikayelerin önem kazandığı diziler bunlar. Biz zaten 90'lardan beri böyle diziler izliyoruz, seviyoruz, takip ediyoruz. Tesadüf değil ama çok adlı adınca muhafazakar seküler, İşte dini pratiklerin, ritüel, dindar bir hayatın ve seküler bir hayatın adlı adınca, adı konarak aslında bir çatışma konusu olduğu nispeten yeni bir dizi. Çünkü bu biraz daha görmezden gelinen ve yüksek siyasete bırakılan, gündelik hayattan çıkarılıp siyasete bırakılmış bir konuydu. Tartışma programlarına bırakılmış bir konuydu. Ve bence iyi bir gelişme olarak dizilere geldi ki biz artık bu çatışmayı çözmek istiyoruz. Çünkü çatışma siyasetle çözülmez, çatışma kültürel alanda daha kolay, daha içimize sinen şekillerde çözülür diye düşünüyorum.
Konuşmaya başlayabilmiş olmak bence de kesinlikle çok olumlu. Aynen, bir tarafı. Çok İyileştirir mi peki sizce? Ya da iyileştirme görevi var mı dizilerin? Yani bu ilişkileri, bu anlayış çıtasını yükseltme ihtimali var mı sizce?
Anlayış çıtasını yükseltme ihtimali var. İyileşme biraz fazla güçlü bir kelime. Hani ben çekinirim bir sosyal bilimci olarak. Hani kötülükten mi iyileşiyoruz, hastalıktan mı iyileşiyoruz, neyden iyileşiyoruz bilmiyorum. Ama bir kapı açar, bir imkan açar. Şimdi bu imkanı değerlendirip değerlendirmemek başka mekanizmalara bağlı. Yani televizyon ne böyle bize çok büyük bir imkan açarak büyük bir çözülmezliği çözülür hale getirir, ne de tamamen güçsüzdür. Yani ikisinin arasında bir yerde bir imkan açarım. Ondan sonrası tabii ki siyasetin, toplumsal hayatın, bireylerin, vatandaşların, grupların, cemaatlerin, toplulukların işi, sivil toplumun işi. Yani oralarda çatışma çözümünü üretecek başka aktörlerin girmesi gerekir. Ama burada dizilere bunun yansıması hem bir sonuç hem de bir imkan aslında. İkisini birden söyleyebiliriz.
Bir tenis maçı izliyor gibiyiz çünkü bir yandan. Yani böyle hani sürekli tuttuğumuz taraf da değişiyor o maç sırasında. Öyle bir durum var dizide.
Ben şimdi Nur Sema'ya gelmek istiyorum. Ceren Yalazoğlu, Karakoç'un canlandırdığı karaktere. Neredeyse çünkü mecliste bile konuşulan bir karakter Nur Sema. Nur Sema kimlerin temsili orada? Yani kadın özgürlüğü konusunda da elbette konuşmak isterim. Kimleri temsil ediyor? Niçin bu kadar önemli bir karakter?
Bence Nur Sema her şeyden önce tabii ki kadınları temsil ediyor. Ama diyeceksiniz ki pembe kadınları temsil etmiyor mu? Kıvılcım kadınları temsil etmiyor mu? Doğa kadınları ya da işte Nilay kadın. Hepsi birer kadınlık hikayesi anlatıyor bize. Ama Nur Sema bunların arasında sanırım en çok empati kurduğumuz ya da sevgi beslediğimiz ya da merhamet duyduğumuz ya da biraz kızdığımız, yani çok fazla duygusal yatırım yaptığımız bir karakter oldu. Kadınları temsil ediyor dediğim aslında birazcık kadınların çatışmak, savaşmak, mücadele etmek zorunda olduğu birçok konuyu kendi hikayesinde birleştirebilmiş bir karakter oldu Nur Sema. Ama Nur Sema'nın en dikkat çekici tarafı da içinde yaşadığı toplumsal normlarla aslında kavga etmeyen bir kadın olması. Yani o normların içinde kalarak arzuladığı hayatı yaşayabilmek istiyor. Buraya doğru bir kapı açmak istiyor ve o arzuyla normlar arasında nasıl kendisi kalabileceğini sorgulamak istiyor. Yani Nur Sema'nın hikayesi bir özgürleşme, bir kurtuluş hikayesi değil aslında. Çünkü kendisini olduğu gibi seven, evini seven, ailesine düşkün, evin içerisinde muhafazakar normları koruyan bir karakter. Yani bunlardan dolayı kendini kısıtlanmış hisseden bir karakter değil. Ve bu benimsediği yerden aslında kabul görmek ve kendi hayatını kurabilmek istiyor. Ve o yani dindar bir kadın olarak aşık olabilmek, dindar bir kadın olarak kendi yoluna gidebilmek, kendi sınıfından olmayan bir erkekle evlenebilmek, böyle şeyler istiyor. Aslında normal şeyler istiyor. Çok anormal, çok kendi koşullarına aykırı şeyler istemiyor bir taraftan hikayeyi kurduğunuzda. Ama öbür taraftan kurduğunuzda çok imkansız şeyler istiyor pembenin gözünde. Dolayısıyla bu normallik hayatın içerisinde ona sunulmayan bir normal hayatı istiyor yaşadığı hayat içerisinde. Dolayısıyla da hepimize bir parça dokunuyor farklı bir taraftan. Kapatılmış, kısıtlanmış, sürekli mücadele etmek zorunda olan bir kadın değil.
Ama dediğiniz gibi şu 30 yıllık ömründe de ilk kez kapatılmış ve kısıtlanmış olduğunu hissettiği bir dönem geçiriyor hayatını. Yani bu sorgulamaları da ilk kez yapıyor. O güne kadar bunların hepsi okey gibi. Ne zaman ki işte Umut gibi bir karakterle karşılaşıyor ve ona karşı önce arkadaşlık sonra hani sevgi beslemeye başlıyor. Hani o zaman bir anda ailesinde karşısında böyle gizli kapaklı işler çevirirken buluyor. İşte orada da onunla yakınlaşmamız bizim de izleyici olarak başlıyor sanıyorum.
Evet, çünkü şöyle bir tarafı var. Normlara uygun yaşamak sizi rahatsız etmediği müddetçe onlarla da çatışmazsınız. Ne zaman ki sizin arzularınızla normlar, ki bu melodramın alt metni her zaman budur. Ne zaman ki ufacık bir normda bir kırılma yaşanır, işte o kırılmanın etkisi bir anda dalga dalga büyür. Ve siz aslında küçük bir şey istemişken birden dünyaları yıkmış bir karaktere dönüşürsünüz. Kadınlık zaten kendi başına böyle bir hikaye. Türkiye'de yani bu toplumsal sınıftan, dini ve siyasi görüşten bağımsız olarak aslında içinde yaşadığınız düzenle ufacık bir çatışma yaşadığınızda düzen bozucu konumuna düşersiniz. Nitekim evin erkek çocukları böyle değil.
Tabii.
Evin kız çocuğu böyle. Nur Sema o yüzden diyorum her şeyin ötesinde bir hepimizin bir yerine dokunabilecek bir kadınlık hikayesi.
Evet. Aslında evet yani birebir aynı şey başlarına geliyor Fatih ile evet, Nur Sema'nın evet, ama evet. Ailenin Fatih'e olan yaklaşımıyla Nur Sema'ya olan yaklaşımı %100 apayrı yerlerde.
Hazır Fatih demişken ben Fatih'i aşırı tehlikeli buluyorum. Yani şu yüzden ayrıcalıklı konumundan faydalanarak karısının da haklarını gasp eden bir karakter olduğu için. Ve Doğan'ın da bu tür müdahalelere yeterince karşı koymadığını düşünüyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Fatih karakteri kimleri orada temsil ediyor?
Yine çok basit bir şekilde erkekliği temsil ediyor diyebilirim. Evet, diğer erkek karakterler de var ama Fatih'in bu sevgisiyle boğma hali çok tanıdık ve yine bence dini, politik, kültürel aidiyetlerden ve sınıflardan bağımsız olarak kendisinin aynen bir erkek olarak ayrıcalıklı konumunu bir kadını manipüle etmek için kullandığını görüyoruz ve orada da Doğan'ın hikayesi Nur Sema'ya çok benziyor. Çünkü o da belli bir toplumsal normativite içinde yetişmiş. Yani özgürlüğün norm olduğu bir aile içinde yetişmiş. Kendi istediğinin onun için doğru olduğunu söyleyen bir aile içerisinde yetişmiş. Arzularının peşinde gidebileceğini söyleyen bir aile içinde yetişmiş ama arzuları onu adeta bir kafes içine koydu. Dolayısıyla arzu ettiği şey Fatih ve Fatih ona koşullu gelen bir erkek. Yani benimle olmak istiyorsan, beni arzuluyorsan bu şekilde davranacaksın, böyle olacaksın ve bunu bu şekilde söylemiyor da ben seni sevdiğim için bunları istiyorum ve bunları yapıyorum diyor. Yani Doğa da Nur Sema gibi tersinden bir ikilem içerisinde. Arzusunun onu götürdüğü bir kısıtlanma ve kendi içinde büyüdüğü normda bir kırılma yaşıyor. Dolayısıyla da bununla mücadele etmeye çalışıyor. Bir yandan arzusuna sahip çıkmak, bir yandan kendi kimliğine sahip çıkmak istiyor ve bu ikisi arasında bir müzakere kolay değil aslında.
Ben iyi başa çıktığını düşünüyorum bu arada. Güzel idare ediyor bence. Yani bazen geri adım atıyor ama bazen de böyle gayet işte tamam diyor. Ben o senin bana sadece kadın hastaları getirttiğin staj yerini bıraktım. Başka bir yer buldum. Sen de oranın neresi olduğunu bilmeyeceksin dedi mesela en son Fatih'e. Aslında hani kendi çözüm yollarını da buluyor bütün bu kısıtlanmanın içerisinde. Ben hani iyi idare ettiğini düşünüyorum. Tabii böyle mi devam eder bilmiyorum.
Aslında orada kilit sözcük idare etmek.
İdare etmek.
Hani baş mı kaldıracaksın, idare mi edeceksin? Zaten kadınların hepsi, hepimiz bir şeyleri idare etmiyor muyuz zaten?
Evlilikler, ilişkiler hep evet. Öyle sanki. Yani tabii ki boyutları var.
Evet.
Olmalı.
Aynen. Yani bu böyle bir psikolojik, ekonomik şiddet seviyesinde mi yaşanıyor yoksa idare edilebilir bir erkeklikle mi karşı karşıyayız? Bunun hesabını yapıyoruz hayatımızda aslında sürekli. Evet. maalesef. Hani keşke yapmak zorunda olmasak.
Keşke. Yani burada çok iki uç aile var.
Evet.
Ama normalde de yani iki bambaşka aile bir araya geldiği zaman aslında hani benzer türde çatışmalar yaşanıyor bence ilişkilerde. Bu onu tabii en başta sizin de dediğiniz gibi çok karikatürize bir şekilde önümüze koyuyor artık. Çok iddialı bir şekilde koyuyor.
Peki Kızılcık Şerbeti aynı zamanda kadın dayanışmasında çok bariz görüldüğü bir dizi. Kıvılcımların evinde bunu çok açıkça görüyoruz. Pembe'nin evinde bu yansımayı çok göremiyoruz. Niye böyle?
Nilay yüzünden.
Çünkü Kıvılcım'ın ailesi böyle kitabına uygun bir aile değil. O da bir aile ama erkeksiz bir aile. İşte baba yok, Kıvılcım boşanmış bir kadın ve böyle dört kadın aslında Çimen'den. Anneanneye sönmez anneye kadar böyle dört tane özgür, bağımsız, kendi arzularının peşinden giden, kendi doğruları olan dört tane kadın. Dolayısıyla orada dediğim gibi norm olan şey özgürlük. Ama diğer evde, konakta mı diyelim artık?
Malikane.
Malikanede ise düzeni sürdürmek için patriarkanın da devam etmesi gerektiğine inanan kadınlar var. Yani burada düzeni, sistemi sürdürmeye çalışan kadınlar var. Kıvılcım ise kendi özgürlüğünü boşanarak ve çocuklarını kendisi büyüterek bir bedel de ödeyerek elde etmiş bir kadın. Diğer tarafta ise baş kaldırmak, düzeni bozmak, değiştirmek yerine o düzen, o güç dengesi içerisinde var olmaya çalışan kadınlar var. Son bölümde Pembe'nin sürekli Nur Sema için ben iyi olanı, biz iyi olanı düşündük, onun iyiliğini düşündük, iyi olsun diye yaptık vurgusu defalarca kendini de inandırmaya çalışmak aslında doğru ve iyi olanı yaptığına. Çünkü düzen yıkmak, düzen bozmak, baş kaldırmak zor olan, oldukça zor mücadele gerektiriyor. Ne kazanacağınızı bilmiyorsunuz, çoğunlukla kazanamıyorsunuz. Kazandığınız şey için de çok büyük bedeller ödüyorsunuz. O bedeli ödeyecek bir tahayyülü, bir azmi ve bir çabası yoksa bir kadının mecburen orada patriarkal normlar içerisinde varlığını sürdürecek ki kendisi de göreceli olarak güçlü kalsın. Pembe de öyle bir kadın. O yüzden kadınlar değil erkekliğin düzenine yatırım yapıyor.
Kraldan çok kralcı bir karakter. Evet yani çok.
Evet.
Amiyane tabirle.
Evet. Evet çünkü öyle yani baba figürünün öyle yapmasına gerek yok. Zaten o baba. Ama kadının sürekli kendine ispat etmesi gerekiyor. Ben kurallara uyuyorum ve bu düzeni sürdürüyorum demesi gerekiyor.
Önümüzdeki bölümlerde herhalde Pembe ile Abdullah Bey'in tanışma ve ilk evlilik dönemlerini falan da gözlemleyebileceğiz diye ümit ediyorum. Böyle belki geçmişe gidiş sahneleri olursa. Çünkü o da bayağı merak ettiriyor bana. Çünkü şey diyor ya böyle ara ara. Biz de seninle ilk tanıştığımızda yani öyle hani her şey çok da kolay olmadı türünden söylemleri var. O da acaba neler yaşadı o ilk gençlik yıllarında çok merak ediyorum gerçekten.
Evet. Her karakteri anlamak için bir kapı açacak bize senaristler.
Değil mi?
Bizim dizilerin bu uzun ve zamana yayılan hali.
Bu imkanı tanıyor.
Bu imkanı tanıyor. Çok acelemiz yok.
2,5 saat gerçekten her bölüm 2,5.
Peki Rütük kararıyla da ilgili biraz konuşabilir miyiz? Yani dizinin kadınlara yönelik şiddeti özendirdiğini öne sürerek böyle bir karar çıkarttılar. Neden bundan rahatsız olmuş olabilirler? Yani 2018 yılında mesela Sen Anlat Karadeniz diye bir dizi izledik biz. Evet. Orada kadının parmakları kırılmıştı ve yani ancak infial çıkınca böyle bir karar almıştı Rütük. Niçin bu kadar rahatsız oldu Kızılcık Şerbeti'nden?
Aslında kadına yönelik şiddet Sen Anlat Karadeniz'den yani 2017'den beri Türkiye'de bu ana akım melodramların merkezinde bir konu. Çok gündeme geldi ve bu bence senaristlerin konuyu gündeme alması. Ama Türkiye'de zaten kadına yönelik şiddet konusunda bir teyakkuz hali var. Yani devletten feminist harekete kadar herkesin farklı açılardan bir teyakkuz halinde olduğunu, bunu gündemde tuttuğunu biliyoruz. Hem yüksek siyasi aktörler arasında çatışmalar, çekişmeler var işte 62-84 yasası etrafında, İstanbul Sözleşmesi etrafında. Ama bir yandan da çok genişleyen bir tepki var kadına yönelik şiddete. Tam da bu nedenle aslında dizilerde kendine yer buluyor kadına yönelik şiddet. Olumlanarak, teşvik edilerek, doğru olanı yapıyor bakın diyerek yapılmıyor bu sahneleri. Biz aslında canavarlaşmış, kötü, asla beğenmeyeceğimiz, lanetleyeceğimiz erkek faillerin şiddet göstermeleri olarak izliyoruz ve hiç kimse kalkıp ya evet bakın şiddet çok normal çünkü televizyonda gördük biz onu kadar basit bir okuma düzeyine sahip değil. Yani ben hep diyorum ki Türkiye'de televizyon izleyicisi çok kompetan yetkin bir izleyicidir. Yani kiminle ilişki kuracağını, kimi lanetleyeceğini, kimi seveceğini bilir. Bu dizilerde de öyle. Üstelik aynı hafta TRT'de Yürek Çıkmazı dizisinde çok ağır bir şiddet sahnesi vardı. Yani soba maşasını torununun sırtında kıran bir dede izledik orada da. Tabii ki TRT dizisi ceza almadı ama Kızılcık Şerbeti aldı. Tabii ben burada birazcık niyet okuma yapıyorum ve diyorum ki tam da bu dizinin açtığı o kutuplaşmayı sorgulayan, insana kendisini sorgulatan tarafının siyasi imkanları şüphe uyandıracağı için Türkiye'nin bu zor böyle seçimlere giden sürecinde biraz riskli bulundu diye düşünüyorum. Hani bunu neye dayandırıyorsun derseniz sadece bir araştırmacı olarak hislerime dayandırıyorum diyebilirim.
Tam da ben de oraya girmek istemiştim. Çünkü mesela yayından kaldırılma tehdidi var şu anda. Bunun yüzden dizinin senaryosu farklı bir yöne sapabilir mi mesela sizce?
Ya vallahi mesela dizinin o yüksek temposunun son bölümde bir miktar düştüğünü bile hissettim.
Evet.
Siz de hissettiniz
evet.
mi?
Fos bir bölümde.
Evet.
Evet.
Ya okul olaylarına girdik mesela. İşte Ömer bir kahraman olarak oğlunu korudu falan. Yani son sahnede o flash disk bana aitti diyerek hani bitti. Zaten okul hikayeleri Defne'de ben de bize en
çok sıkılıyoruz.
Hani sıkıldığımız bölümde diziyi izlerken.
Biraz kamu spotu tadına
biraz
geliyor.
Biraz kamu spotu aynen. Aynen kamu spotu tadına bakın işte. Uyuşturucu kullanmayın, sigara içmeyin falan hani böyle. Evet yani ben de aynı şeyi hissettim. Özellikle Nur Sema'nın o 20. bölümdeki patlamasından sonra hadi 21'de de onun yankılarını izlemeye devam ettik. Ama 22. bölüm birazcık böyle false bir bölümdü.
Evet biraz tansiyon tabii çok yükselince hani bir
elbette.
Bir climax yaşandı geçen bölüm. Evet. O yüzden şimdi biraz düzleyinmesi nispeten normal olsa da yine de ben de izleyicilerin genel kanaatinin bu olduğunu, sıkıldığımızı hep birlikte gözlemledim. Bunun da ufaktan belki hani doğrudan bir müdahale olmasa da bir kalemini şöyle ya bu sefer azıcık bir durulalım talimat gelmiş midir yukarıdan bilmiyorum ama biraz durulalım diye bir kendini sansürleme hali de olabilir. Bilemiyoruz evet. O yazı odasında değiliz.
Neler yaşanıyor? Ben şunu merak ediyordum. Acaba sen hatta demin ona mı gireceksin diye düşündüm. Şimdi mesela çok güncel bir dizi ya atıyorum işte orada da yani dizide de Ramazan dönemindeyiz, Ramazan ayındayız. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi seçimler geliyor. Mesela bu konuya girecekler mi sizce? Çok merak ediyorum. Oy verecek mi mesela Ünal ailesi?
Vallahi yani ben de merak
neler olacak orada
bunu
acaba?
Bunu çünkü Türk dizi tarihinde hiç görmedik.
Görmedik.
Siyasetin doğrudan dizi hikayesine girdiği. Mesela deprem girdi.
Evet geçen burada da bölüm. Girdi doğru doğru.
Geçen bölüm deprem girdi ama seçimler girecek mi? Keşke girse.
Keşke girse yani şey gibi de değil yani herhangi bir propaganda anlamında değil. Kim kime oy verecek bunu öğrenelim diye değil. Ama hani oy vermeye gitse bütün bu aileler, bütün bu karakterler. Evet. Mesela en azından bir cümle bile geçse benim hoşuma gider yani.
Ben şunu da merak ediyorum. 14 Mayıs'tan sonra biz bu diziyi nasıl okuyacağız? Yani aradan zaman geçtikten sonra ve seçime hazırlanan bir ülke olma gündeminden uzaklaştığımızdan sonra geri dönüp baktığımızda nasıl okuyacağız?
İşin o kısmı heyecanlı olabilir. Ben bu sabah böyle telefonumu karıştırırken eski Asmalı Konak videoları düştü. Neden düştüyse dediğim gibi benim dizi araştırma serüvenim o diziyle başlamıştı. Ve bir iki fragman izledim ve bir iki parça izledim. Sonra dedim ki ya bu seçimlerden önce oturup Asmalı Konak'ı baştan izlesem mi? 56 bölüm. Ve bugünden 20 gün öncesi hani bugünün hikayesinden önceki hikaye tam işte eski Türkiye'nin sonu yeni Türkiye'nin başı.
Doğru.
14 Mayıs'tan önce bu aralar böyle bir sıkıldıkça ne izlesem dediğim oluyor. Yeni bir diziye başlamaya da korkuyorum.
Doğru.
O yüzden dedim acaba bunu mu izlesem baştan nereden geldik buraya diye bakmak için. Kesinlikle yani her bir dizi aynı zamanda bir dokümenteri bizim için bir belgesel.
Doğru.
Zamanın ruhunu anlamak için bir belge.
Peki soralım mı size başka neler izliyorsunuz diye? Ya yerli yabancı yani izlemeye de vakit kalmıyor anladığım kadarıyla. Çünkü hani hem araştırmasını yapıp hem böyle ciddi anlamda konsantre olabilmek hakikaten zor bir iş.
Evet.
Bir şeyleri çok hızlı geçmek gerekebiliyor ya da öyle olmaması adına da işte tabii eleniyor bir sürü şey, bir sürü başlık. Geçmiş zamandan da olabilir yani size en etkileyenler mesela Asmalı Konak test konunuz olduğunu söylediniz. Hani onun haricinde neler var böyle çok mihenk taşı diyebileceğimiz?
Ben bu aralar birazcık dinlenmek için dizi izlemeye çalışıyorum. Açıkçası bugün gündemden ve siyasetten uzaklaşmaya çalıştığım zamanlarda artık çalışmak üzerine çalışmak için değil. Düzenli olarak Kızılcık Şerbeti'ni izlemem, bir bölümü bitirmem bir haftamı alıyor zaten. Bir sonraki bölüme yetişmek için uğraşıyorum eğer gününde izleyemezsem. Onun dışında Türkiye'nin çok mihenk taşı olan tabii ki diziler var. Mahinur Ergun'un yazdığı diziler zaten Türkiye'de melodram türünün en iyi örnekleridir. Burada Merhamet'i anmak isterim. Çok iyi bir hikayeydi.
Kesinlikle öyle. Öyle.
Ve böyle onun da bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Aslında melodramatik anlatının o iyiler kazanır, kötüler kaybeder ve her şey mutlu sonla biteri biraz kıran bir diziydi. Çünkü böyle daha pesimist bir siyasi konjonktüre girdiğimiz bir dönemdi. O dönemde biz Poyraz Karayel dizisine çalıştık. Poyraz Karayel'de oldukça karanlık ve çaresizliğin içerisinde yaşanan bir aşktı. Aslında imkansızlık değil ama onu, yani toplumsal normlardan gelen bir imkansızlık değil. Bir ölüm kalım savaşı içerisindeki bir imkansızlıktı. Ve bunların içerisinde böyle saf, adaleti arayan kahramanlar değil de hayatta kalmaya çalışan daha gri kahramanları izlemeye başladığımız bir dönem oldu. Nitekim şimdi de bu tip diziler başladı diye biliyorum işte. Dün yine hocamla konuşuyorduk. Bu Tetikçinin Oğlu diye bir dizi şimdi başlıyormuş. Böyle
Fox'da,
bir
evet.
Yarı gri hikayeler, biraz komplike kötü adamlar. O kötü adamların
anti kahramanlar.
Aynen, o anti kahramanların komplike hikayeleri. Biraz hani mesela Merhamet'ten sonra bu tür hikayeler daha fazla çıktı diye düşünüyorum. Tabii ki dijitalde de dizi izliyorum. Ama dijitaldeki yerli yapımların biraz böyle bir küresel hikaye anlatacağız çabasının bizim televizyon hikayesi anlatıcılığı normlarından uzaklaştıkça böyle yersiz, yurtsuz, köksüz bir, yani tatsız.
Doldur boşalt böyle şablon bir sürü dizi çıktı. Aynen. Son zamanlarda gerçekten.
Biraz hani
derinlemesine hiçbir şey olmayan. Evet.
Biraz fantastik ögeler, biraz işte böyle toplumsaldan kopuk bir kültürellik, bir yerellik, işte Şahmaran gibi adını da vereyim. Yani benim için tatsız hikayeler.
Bir Başkadır'ı izlediniz değil mi?
Bir Başkadır'ı izledim. Bence güzeldi. Bir Başkadır da fena değildi. Hikayenin altından kalkıyordu. Kulüp aynı şekilde çok önemli bir konuyu gündeme getirirdi ve bir şekilde altından kalktı hikayenin. Evet. Öyle fena olmayan örnekler vardı. Şahsiyet iyiydi. Hı hı. O da güçlü bir hikayeydi dijitalde zikredebileceğim. Ama ben yine de klasik zengin kız fakir oğlan, işte dindar kız seküler oğlan hikayelerinden gitmeyi tercih ediyorum. Onun dışında dijital ağlardaysa, vaktim olursa İngiliz dizilerini izlemeyi seviyorum.
Neler onlar mesela?
Evet, var mı hiç öyle?
Ya şu ara The Darrells diye bir dizi var şeyde, Gain Medya'da izliyorum. Çok keyif alıyorum onu izlerken. Çünkü bir İngiliz ailesinin bir Yunan adasına yerleşip.
Oo, harika.
Akdenizli.
Size bakalım süper.
Yani Akdenizlilikle İngilizliğin karşılaşması çok hoşuma gidiyor. Bu aralar mesela bir bölüm bir bölüm akşamları onu izliyorum.
Tamam.
Yabancı dizilerde özellikle de böyle yeni yetme karakterlerde bu woke, politik doğrucu, ikisi gerçi bazı yerlerde çatışabiliyor da, söyleme çok sıklıkla rastlıyor olduk. Kızılcık Şerbeti'nde de böyle bir söylem var mı ve bu anlamda en önemli söylemi ne sizce diye sormak istiyorum.
Ya şöyle, woke derken benim Netflix'te özellikle biraz da eleştirel yaklaştığım şöyle bir alt anlatı var bütün dizilerde. Senin kendin için istediğin doğrudur. İşte sen arzunun peşinden git. İşte sen ne istersen dünya sana onu borçludur. İşte vermezse o onun sorunu, yani sorun sende değil, sorun dünyada falan. Benim şimdi 14 yaşında iki tane ergen kızım da olduğu için
tamam,
biraz
işte,
bundan
tamam.
ızdırap çeken bir anne olarak. Biraz bu hani woke'luğun böyle bir acayip böyle her şeyi hak eden bir birey ve dünyanın onu vermediği için ızdırap çeken o gençlik hikayeleri biraz beni baymış olabilir. Kızılcık Şerbeti'nde böyle bir duyarlılık hali nerede var derseniz, bence en çok duyarlılığımızı yine Nur Sema'ya yatırıyoruz. Ama orada da şey yok. Çok dümdüz, sadece arzunun peşinden git hikayesi yok. Anlamaya çalışıyoruz, biraz kızıyoruz. O bir noktada direniş gösteriyor. Yani mesela ben hala evliyim diyerek Umut'la yakınlaşmak istemiyor şu anda. O onun içsel bir bariyeri. Biz işte biraz ittirmek istiyoruz izleyici olarak ama o kendi sınırlarını muhafaza etmek istiyor. Bizim de böyle bir çekişme hali
var. Bana biraz
var.
Bahane olarak da kullanıyor gibi geliyor.
O da olabilir. O da bir zaman kazanmak
zaman
istiyor.
Zaman kazanmaya çalışıyor. Çok haklı. Çok haklı.
Hazır değil zaten.
Değil, bir de
çok
bir şiddet
kötü şeyler yaşadı,
yaşadı
yani. Çok,
evet, öyle. Zordu bir yandan. Bir yandan da evet, Nur Sema'nın kendisiyle önce bir halleşmesi gerekiyor. Evet. Ve hem onu anlıyoruz hem o bize kendini biraz anlatmaya çalışıyor. O kısmını seviyorum hikayenin. Bize bir şey dayatmıyor.
Dayatmıyor. Böyle bir vaaz verme hali yok. Beni o bahsettiğim yeni yetmelerde birazcık o rahatsız ediyor. Sürekli acayip eleştirir. Siz geçmişte neler neler yaptınız. Dünyamızı bu hale getirdiniz. Var doğru bir tarafı ama yani bu böyle söyleyerek olmuyor. Harekete geçmek gerekiyor.
Peki bir de Mustafa var, hazır Vogue demişken. Oradan girmek isterim. Evet.
Defne'nin en sevdiği karakter benim de öyle oluyor.
Evet, bence çok fazla insan. Yani sevmeyen kimse var mı bilmiyorum Mustafa'ya. Değil çok mi? Sempati duyuluyor kendisine.
Dizinin yumuşak böyle yastığı gibi bir karakter.
Evet, tam iyi insan. İyi insanın her türlü özelliğini taşıyor. İyi ve iyilik, saflık. Aslında bu Ömer dizisinin uyarlandığı Stesel diye bir İsrail yapımı dizi. O da çok beğendiğim bir hikayedir bu arada.
Çok, evet, çok güzel bir dizi o da. Evet.
Orada ailenin büyük oğlu olan hani ki Akiva'nın abisi vardır izlediyseniz. Şarkıcı, yani şarkı söylemeyi seven karakter ama yine orada da dini ve toplumsal cemaat içi normlar nedeniyle bu böyle bir hayatı olamıyor. Ama o da bunu bir şekilde kabullenmiş, bunu sorgulamamış, yargılamamış, yoluna gitmiş bir karakter. Mustafa biraz bana onu hatırlatıyor aslında.
Doğru, evet.
Tufağa olan ilgisi başka bir alternatif bir hayatı olabilirmiş hep ama o bunu hiç sorgulamadan kendi önüne konan hayatı yaşamış. Bununla mutlu olmaya çalışmış bir karakter ve senaristler ona bir güzellik yapıp sönmezle aralarında bir bağ kurdular. Bence çok hoş oldu. Yani zaten bu yan hikayeler bence bizim dizilerde her zaman ana hikayenin bizi sıktığı, baydığı, yorduğu yerde bize böyle alan açıyor.
Evet, evet.
Mutlu ediyor. Mustafa da o açıdan bence hoş yani. Onun
anlamaya da meraklı bir karakter. Yani böyle durup düşündüğünü görüyoruz. Özellikle son birkaç bölümdür. Yani bu Nursema'nın başına gelenlerden sonra böyle çok doğru tepkiler veriyor. O aile meclisindeki toplanmalarda. Hani o Nilay'ın garip çıkışlarına, Pembe Hanım'ınkilere keza böyle doğru yorumlarda bulundu. Beni hep böyle bir mutlu etti.
Çünkü saldırgan değil. İşte o yüzden zaten kalbimizi kazanıyor.
Evet. Bence onun muadili olan diğer ailede Alev. Alev'in böyle hem umursamazlığı hem iyiliği, iyi insan. O da iyi insan. Yani mesela Kıvılcım için iyi insan değil de şey dersin, doğrucu insan.
Köşeli.
Çok köşeli. Çok köşeli. Çok köşeli.
Yani doğru insan, doğrucu insan olmakla iyi insan olmak arasındaki fark Alev'le Kıvılcım arasındaki fark aslında. O yüzden Alev'i de ben severek izliyorum.
Evet,
yani
ben
ona da çok sempati besliyorum. Yani öyle hem uçarığı ama hem de insanı anlayan, derinine kadar anlayan hümanist bir insan.
Hümanist, doğru. Yani Abdullah Bey'le aralarındaki bu ilişkiyi de mesela dizi en başından beri çok güzel işledi bence. Hani ikisinin de hem yüz yüze gelmeleri, bu konuları konuşmaları, hiçbir şey yapmamaları ama birazcık bir şey yapmaları ve o aralarındaki çekim, o çok tuhaf iki apayrı dünyadan, hem yaş farkları çok fazla böyle ama bir şekilde çok mantıklı geliyor ve böyle çok karşı duramıyorum mesela o duruma. Ama bir yandan hani annenle babanı böyle görmek istemezsin ya çok samimi bir halde. Öyle de bir his uyandırıyor bende. Çok güzel işlendiğini düşünüyorum o ilişkinin. Yani o dürüst bir şey var orada ve o çok güzel bence.
Evet, dürüst, açık ama Alev'in de sınırları gözettiği, kendi özgürlük anlayışı dahilinde sınırları gözettiği, doğru ve iyi olmaya çalıştı, hakkaniyetli olmaya çalıştığı bir ilişkisi var. Yani diğer taraftan mesela en son bölümde Umut'la Alev'in yüzleşmesinde, hani Nursema'yı niye söylemedin bana noktasında Nursema'yı koruması ve ben doğru yapıyorum, doğru bir şey yaptım demesi, bunun arkasında durması da
çok güzeldi.
Çok etkileyiciydi.
Bence de. Umut'un onu anlaması da güzeldi. Bir kızdı, bir gitti ama sonra mesela geri gitti. Çünkü arkadaşı, çok yakın arkadaşı ve hani ondan da vazgeçmiyor. Doğru dediğinin de farkında. Oradaki o yumuşaklıklar işte beni o diziye böyle bağlıyor gerçekten. Evet. O yan karakterlerde dediğiniz gibi.
Son olarak şey sorayım. Sizin en favori karakteriniz hangisi? Kimin kazanmasını istiyorsunuz orada?
Ya tabii ki ben de herkes gibi Nursema'cıyım. Ama Nursema'nın nasıl kazanacağına da Nursema karar versin istiyorum. Ne Umut karar versin, ne Alev karar, ne izleyici karar versin, Nursema karar versin. Evet. Onun kararını bekliyorum heyecanla ve umutla.
Nursema nasıl kurtulur? Evet, evet, kesinlikle. Feyza Hanım, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben gerçekten daha çok uzun böyle bütün detaylara girerek bu diziyi konuşmayı isterdim. Her bölümden çeşitli ayrıntılar yaparak. Defne'nin de öyle düşündüğünü.
Benim diyor. Daha sormak istediğim bir sürü soru var. Kayıttan sonra inşallah sizinle biraz daha konuşuruz.
İnşallah.
Ama şimdi kapatmak zorundayız.
Tabii ki. Ben teşekkür ederim. Umarım dinleyenler de keyif alırlar bizim gibi. Ben de çok keyif aldım.
Çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkürler.